Ayrım 15.
Sayfa 166. Mart'ın 9. günü de eve yemeğe gelirken pencereden işaret etmiş, aşağıda polislerin beklediğini anlatmıştı ona. Şimdi de büyük bir tuzaktan kurtarıyordu. Peki dönüp yukarı çıkarken ya babasıyla karşılaşırsa merdivenlerde? Kaçtığı anlaşılınca babası bütün hıncını da ya ondan alırsa? Hem gidiyor hem söyleniyordu kendi kendine. Hay bacaksız Ayten hay, ne işler çevirmişti gene? Herhalde babası karakola gitmek için sokağa çıkana kadar bekleyecek, babası gidince de çıkacaktı odasına. Belki de mutfak kapısını aralık bırakmıştı inerken, yavaşça girer mutfak kapısından yatağına sokulurdu. Hem yakayı ele verse de ne olacaktı? Amacı onu kaçırmak değil miydi? Başarmıştı işte. Babası asacak değil ya kızını. Polisler gelecek, evde bulamayınca bir yanlışlık olduğu çıkacaktı ortaya. Şükran'dan özür dileyip ayrılmaktan başka yapılacak iş kalmayacaktı. Hay bacaksız hay. Ortalığı birbirine katmıştı gece yarısı. Bir bakıma ortalığı birbirine katmış değil, böylece yatıştırmış olacaktı. Peki ama bu saatte nereye gidecekti? Karakol, evi bütün kadrosuyla çevirecekti az sonra. Polisleri, bekçileriyle. Ayakları neden geri geri gidiyordu böyle? Evde olacak curcunayı bir kıyıdan seyretmek mi istiyordu? İşin yürürlüğe girdiğine inanmak için Halit Bey'in kapıyı çekip karakola gittiğini gözleriyle görmek mi istiyordu yoksa? Merdivenli sokağın üst başındaki kireç kuyusuna uzanıp da kapıyı mı kollasaydı? Doğrusu çocukluk olurdu bu. Çok geçmeden Selim Paşa sokağı polislerle, bekçilerle tıklım tıklım dolacaktı. İşin şakaya gelir yanı yoktu. Bir an önce nereye olursa olsun yönelip uzaklaşması gerekirdi. Saat 2:30'da 3 arası olmalıydı. 4'te 4:30'da sabah ezanı okunurdu. Şu halde geçmesi gereken 2 saatlik bir zamanı vardı. Polisin düdüklerinin can çekişmek üzere olduğu netameli saatlerdi bu saatler. Peki ama Şükran'ın durgunluğu, kararsızlığı da ne oluyordu? Şaşkınlıktan mıydı kapının önünde dikilip kalması? Onu dış kapıya kadar geçirmek için bile çıkmamıştı daireden. Ne istiyordu? Kendi eliyle gelecek olan polislere teslim etmek mi? Hiçbir şey anlamamıştı davranışlarından. Peki Halit Bey neden uğraşıyordu? Ne kadar olsa suçla suçluyla uğraşmış eski bir jandarma komutanı olduğundan mıydı? Emekliye ayrılsa da gene kendisini yasaların bekçisi gördüğünden mi? Evinin, mahallesinin, memleketinin selameti için polisçe aranan birini kendi elciğiziyle karakola teslim etmek onun için bir görevden çok bir alışkanlık da olabilirdi. Mustafa ile uğraşması polisin isteği üzerine dış kapıya bir sürgü takmakla başlıyordu. Bana da deyip geçmemişti bir yana. Kendisini bir görevli olarak atamıştı bu işe. Biraz da gönüllü olarak. Ya kızı Ayten? Bugüne kadar babasının görüşlerinin, düşünüşlerinin sakatlığına inanmış. Hangi konuda olursa olsun ona karşı çıkmayı huy edinmiş bir kızdı. Babasının polisle olan anlaşmasına, karakolla kaynaşmasına karşı direnmeyi kendi kişiliğinin, özgürlük anlayışının bölünmez bir parçası saymış da olabilirdi. Ortaokulu bitirme sınavlarında 1-2 gün Türkçe'ye çalıştırdığı için pek iyi tanıyordu onu. Gerçekçi bir kafacığı vardı. Kendi yaşındaki kızlardan ayrılan yanı bu sağlam eleştirici niteliğinden geliyordu. Peşin yargılara sırt çevirmesini, gerçekleri arayıp bulmasını seviyor, herkesin kolayca kabulleneceği yargılara kuşkuyla bakmasını biliyordu. Bütün düşündüklerini gerekirse eyleme dönüştürecek güçten de dirençten de yoksun değildi üstelik. Ayten üzerindeki yargılarına kendisiyle ilgili olan son olaylarla varmış değildi. Yazdığı 1-2 kompozisyonu da okumuştu. Yazılarında kişisel bir yetenek gibi görünen yanları onun karakter yapısının belirli çizgileriydi. Benimsemediği görüşleri, konusunu ne denli süslerse süslesin, yeğleyemeyeceğini bildiğinden yazısını gözden geçirirken içini de satır satır okumuştu onun. Yürekliydi. Haksızlığın karşısına çıkabilirdi gerekirse. Kendi sorununda yardımcı oluşu da bunu ispatlamaya güzel bir örnek değil miydi? 16-17 yaşlarındaki bir kızın hiç de elverişli olmayan bir ortamda bu biçimde bir gelişme göstermesinin nedenlerini düşüne düşüne arka yollardan Süleymaniye Camii'nin önüne gelmişti. Başını kaldırıp baktığı zaman ağarmaya yüz tutan alacakaranlıkta uçları sisler içinde silinip giden minareleri, ikinci bir gök haline kavislenen kubbesiyle bir dağ gibi yükseliyordu az ilerisinde. Hangi şerefe de okunduğu belli olmayan ezan, suskusunu delik deşik eden uyarısına başlamıştı işte. Namaz uykudan hayırlıdır, haydin namaza. Ayten'in yiğitliğiyle yeniden eline geçirdiği özgürlük, bir başka anlam kazanmıştı onun için. Tutumunu rastlantılara bırakmamalıydı. Bundan sonra daha uyanık olmalı, ölçülü, dengeli yaşamalıydı. Ölçülü yaşamak. Bu da bir başka zincir vurmak olacaktı kendi eliyle kendi özgürlüğüne. Kısıtlamaların çevrelediği bir yaşamda özgürlükten iz mi kalırdı? Eğer yitirilmesi gerekirse özgürce yitirilmeliydi. Toplumun kurtuluşu yolunda, olumlu bir eyleme karışarak. Yazdığı her dizede bu eylemin bir çekirdeğini görmeseydi, alacakaranlıklarda, bu arka sokaklarda ne işi vardı? Ayaklarının onu çarşambaya götürdüğünün farkına varabilmişti neden sonra. Son çıktığı evin kapısına doğru sürükleniyordu. Bilinçaltının buyrultusuna uyarak. Oysa Faruk toprakla görülecek işlerini görmüş, konuşacaklarını konuşmuş, ondan öğreneceklerini öğrenmişti. Cağaloğlu yokuşunda karşılıklı savaşlar sürüp gidiyordu demek. Turancıların uzun yıllardan beri varmak istedikleri amaca tam eriştiklerini sandıkları sırada attan düşer gibi sırt üstü gitmeleri çılgına döndürmüş olacaktı onları. Düş kırıklığı içindeydiler. Toplumculara saldırıları da hep bu umutsuzluktan geliyordu işte. Dergilerde arşın arşın ilerici aydınların listelerini yayınlayarak jurnalcılıklarına hız veriyorlardı. Oysa bu kara listeler çok önceden düzenlenip mutlu yarınlar için saklanmıştı. Faşist sürüleri bir gedik bulup da sınırdan içeri girdikleri zaman karşılarına işte bu listelerle çıkacaklardı. Demek Almanların gelişinden umutlarını kesmiş olacaklardı ki kendi dergilerinde İlk Türkçü başbakan diye kendilerinden saydıkları Saraçoğlu'ya bu listeleri sunuyorlardı gider ayak. Vatan hainlerinin cezalandırılmalarını istiyorlardı. Bunların karşısına çıkan şimdilik elde bir Tan gazetesi vardı. O da zaman zaman kapatılarak kulağa çekiliyor, hizaya getirilmeye çalışılıyordu. Türlü baskılara aldırmayan birkaç yazar, başta Sabiha Sertel olmak üzere vurucu yazılarla Turancıların da iktidarın da karşılarına çıkıyorlardı. Dışarıda faşist sürülerinin her gün biraz daha yenilgiye sürüklendikleri şu günlerde tarihsel görevlerini başarmaya çalışıyorlardı yurt içinde. Bütün ilerici sanatçılar susturulmuş, kimi Anadolu'ya sürülmüş, kimi içeriye atılmıştı. Faruk Toprak'tan öğrendiğine göre Emniyet Müdürlüğü'ndeki toplumcuların sayıları yüzü aşkındı. Ankara'dan, İzmir'den, Karabük'ten getirilenler de çoktu aralarında. Almanların Sovyet sınırında saldırıya geçtikleri gün, Harmandal'a oynayan Saraçoğlu'nun güvendiği dağlara kar yağmaya başlamıştı. Güttüğü politikanın çıkmasından çark etmesi gerekirdi artık. Mustafa, eğer fazla iyimserliğe kapılmıyorsa, faşizmin kaz adımları paytaklaşmıştı biraz. Sonra ne olacak, nasıl bir politika tutturacaklardı bizimkiler? Mustafa kendi payına çok ilerisini düşünmüyordu. İkinci Dünya Savaşı'na girmeden yorgun düşen halkımızın biraz soluk almasını, insan gibi yaşama olanaklarını kazanmasını istiyordu bir sanatçı olarak. Henüz politikaya güçle karışacak ne deneyimleri vardı ne de yeteneği. Ama koşullar her gün biraz daha itiyordu onu eylemlerin içine. Belki bir gün. Uzaktan bir düdük sesi uyardı onu tatlı düşlerinden. ''Hey efendi!'' Dönüp baktı bir polis. Yanında da bir bekçi. Kaçıp kaçmamayı düşünüyordu. Ortalık tüm aydınlıktı artık. Tek tük gelenler geçenler. Malta'daydı arka sokaklarda. Az ileride Kara Gümrük Ortaokulu. Koşan bir adam, arkasına yetişmek isteyen bir polis, bir bekçi. Yok, hoşuna gitmezdi bu durum. Nasıl olsa yakalanırdı. Dur! Gözlerini kırpıştırıp üzerine gelenleri bekliyordu. Polis yaklaştı, yaklaştı. Sağ eli kaputun üstünden bağlanmış manevra kemerinde, kemerde bir de büyücek tabanca. Ama kılıfı sıkı sıkı kapalı. Kimsin? Nereden geliyorsun? Bu ses hiç yabancı gelmiyordu ona. Sakın, tamam, o. O gece kendisini salıveren polis. Adı Basri. Soyadı neydi bakayım? Dönmez. Tanımadınız mı beni? Dedi. Ben, aa, siz misiniz Behzat Bey? Benim. Bugün nöbetçiyim de okulda. Düzeltecek ödevler de var. Çok güzel. Buyurun şurada bir çay içelim. İbrahim az önce ocağını yakıyordu. Çok erkencisiniz maşallah. Öyle oldu. Gene. Bakın, bu sabah her şeyim yerli yerinde. Ceketim de üzerimde. Hüviyetim de ceketimin cebinde. O gece boşuna kuşkulanmışım misafir eden hanımdan. Pişkin pişkin gülüyordu Basri Dönmez. Yanındaki bekçiye döndü. Sen Malta'da dolaşırsın, dedi. Yarım saat sonra Gündoğdu Eczanesi'nin önünde buluşuruz. Şimdilik bize biraz müsaade. Hadi aslanım, işte böyle Behzat Bey. Size de haberler var. Görüşmeyeli. Şöyle bir toparlandı. İki gün geçmişti aradan. Okula gidip Hilmi Çayan'ı görmemiş olmalıydı. Çocuğunun geleceği söz konusu olduğu için şurada burada sözünü etmemiş olmalıydı o geceki rastlantının. Ben sözümde durdum, konuştum Hilmi Bey'le, dedi Mustafa. Çalıştırdığımı söyledim sizin çocuğu. Çok teşekkür. Siz üzerinize aldınız ya, ben artık düşünmüyorum bile. Sağ olun. Bu arada söz vermişti kendi kendine. Ne yapıp yapacak, Cengiz'i görecekti. Yalnız Türkçesiyle değil, bütün dersleriyle ilgilenmesini rica edecekti ondan. Belki de hemen, evet, onu görmesi her bakımdan yararlı olacaktı. Aylığını onun aracılığıyla alabilirdi Şükran'dan. İyi ama Cengiz ona güler yüz gösterecek miydi bu kez? Kaç öğrenci var Behzat Bey diye soruyordu Basri Dönmez. Dikkatini okula çekmek için müdür yardımcılığı yaptığı sürece sık sık karşılaştığı sorulardan biriydi bu. Hazırlıklıydı bu konu üzerine. 1000 kadar öğrencimiz var, dedi. 500 kadarı öğleden önce gelir, 500 kadarı da öğleden sonra. Biliyorsunuz çifte öğretim yapıyoruz. Nöbetçi öğretmenlerin 7'de okulda olması gerekiyor. Bir göz attı kolundaki saate Basri Dönmez. Var daha zamanımız. Bak, İbrahim, biz ıhlamur içmeyiz. Çay demleyeceksin. Hani senin küçük bir demlik vardı ya. Sabah namazından çıkan iki yaşlı müşteri de dipteki masada oturuyor, ıhlamurlarını içiyorlardı. Sakallısı almıştı çayın kokusunu. Demliğe çokça atarsan biz de nasipleniriz arada, dedi. İşin özelliği bozulacağı için bu ortaklık durumu hiç de hoşuna gitmemişti Basri Dönmez'in. Bizim işimiz acele et demekle yetindi. Elini çabuk tut. Evet, dedi. Ortaokulumuzun kadrosu gerçekten çok zengin. Ehliyetli arkadaşlar var kadroda. Haklısınız, dedi. Gerçekten ehliyetli arkadaşlar. Açıkçası çocuklarımızda iş yok. Müdürümüz de çok tecrübeli bir idareci. Bununla birlikte öğrencilerden istediğimiz randımanı alamıyoruz. Çevre çok fakir. Çoğu işçi, memur çocuğu. Kimisinin evinde geceleri lamba bile yanmıyor. Bakımsız çocuklar. 2 yıl önce müdür yardımcılığı yaptığım sırada tam 15 çocuğun sabahları gazete satarak okuduğunu görmüş, öğleden sonraya almıştım onları. Saat 4'te kalkıyorlardı kışta kıyamette. Demek bıraktınız müdür yardımcılığını, diye sordu. Bıraktım, çocukları durmadan cezalandırmak zorunda kaldığım için. Sıra öğretmeniyken beni çok seven o çocukların idareye geçince benden korktuklarını, beni sevmediklerini gördüm. Haklı haksız azarlamak zorunda kalıyordum, hele devamsızları. Müdür kravat takacak, bu çocuklar diye emir vermeye kalkıştığımı deli oluyordum. Toplantılarda 3-5 çocuğu sıradan çıkarır, başlardı kravatsız oldukları için azarlamaya. İki işçi girmişti içeri. Bunlardan biri hiç de yabancı gelmiyordu Mustafa'ya. bir çocuk velisi olabilirdi. Onlardan yana selam verdiler. Sakallının masası selamı kabullenip karşılığını vermişti. Bir kuşku girmişti içine. Sivil memur olamaz mıydı bunlar? Kahvecinin önlerine bıraktığı çayın sıcaklığını aldırmadan başlamışlardı içmeye. Nasıl? Diye sordu polis. Güzel değil mi? Çok güzel, diye geçiştirdi soruyu. Aklı başka yerlerde. Temiz çay yapar İbrahim. Bütün gece devriye gezdikten sonra bilmezsiniz bu çayın ne demek olduğunu. Hem uykuyu dağıtır hem yorgunluğu. Dinçleştirir adamı bayağı. Şu savaş hayırlısıyla bir bitse de kalksa şu karartma. Almanlar sınırımıza yerleşti yerleşeli izinler de kalktı. Her gün saldırı bekleniyor. Her taraf casus dolu. Solcular da azıttılar son günlerde. Geçen gün polis müdürlüğünde işim çıkmıştı. Birinci şube tıklım tıklım hep solcu. Sıkı yönetim askeri hakimleri sorguya çekiyorlar vızır vızır. Nedir zorları bilmem ki. Ne isterler şu fakir milletten? Öfkesini yatıştırmak için şakaya vurdu Mustafa. Onlar isteseler zengin milletten bir şey isterler dedi. O da katılmıştı bu şakaya. Öyle ya dedi. Vere vere hal mi kaldı fakir halkta? Saraçoğlu yaptı sizin dediğinizi. Zenginlerden varlık vergisi isteyerek. Azınlıkların zenginlerinden. İyi yaptı. Bak Almanlar göz açtırıyor mu Yahudilere? Anasını ağlatıyorlar. Böyle yapacaksın bu namussuzlara. İthalat onların elinde. Vergi ver dersin yan çizerler. Halk çekiyor sıkıntıyı. Azınlık firmaları silinip gitti. 1 milyon, 500 000 varlık vergisi. Vermedin mi doğru Aşkale'ye. Verdin mi kalıyorsun işinin başında. Verdiğini çıkarmak için sattığın mala zam. Bu para, bu varlık vergisi kimin sırtından çıkmış olacak en sonunda? Başlamıştı düşünmeye. Gene fakir halkın sırtından dedi. Aman duymasınlar. Solcu diye yakalarlar sonra. Gülüşüyorlardı. Zenginden varlık vergisi almanın fakire ne faydası olacak ki dedi. Olur olmasına ama bu işi Saraçoğlu yapamaz. Bu toplanan parayla halkın yararına yatırım yapacak bir başbakan gelmeli. Yok mu böyle adam diye sordu. Var, olmaz mı? Başbakan bir partiden çıkar. Hangi partiden? Herhalde bu Halk Partisi'nden çıkar. Çizmeden yukarı çıkıyordu, birden toparlandı. Siz şu saatinize bakar mısınız? Dedi Mustafa. 7:10 geçiyor. Ben yavaş yavaş gireyim yola. Basri Dönmez yerinden kalkmıştı, kahvenin yanına gitmişti. Bu sırada içeriye en son girenlerden biri Mustafa'ya sokuldu. Mustafa Bey, dedi. Sizi Nişantaşı Ortaokulu'na gitmiş diye duymuştuk. Bizim çocuk söylediydi. Yok böyle bir şey dedi kendini toparlayarak. O sıralarda rapor almıştım da bakın derse giriyorum şimdi. Aman bırakıp gitmeyin bizim çocukları. Bana kalırsa bir yere gideceğim yok. Onlar göndermesin de işte böyle. Haydi hoşça kal. Hesabı ödeyip gelmişti Basri Dönmez. Neler söylüyor diye sordu. Nişantaşı'na vermişler sizi. Vardı bir zamanlar böyle bir söylenti dedi. Ben müdür yardımcılığından ayrıldığımı söylemiştim ya. Çocuklar büsbütün çekileceğimi sanmışlardı öğretmenlikten. Kimisi de başka okula verileceğimi yaymış. Nişantaşı Ortaokulu lafı da o zaman çıkmıştı. Size Mustafa Bey der gibi geldi bana. Evet öyle dedi. Nişantaşı Ortaokulu'na verilen Mustafa ile karıştırmış olacak. Soyadı neydi onun? Vallahi soyadını bilmiyorum. Ben geldiğimde yoktu bu arkadaş. Karakoda geçen gün bir Mustafa Ural lafı geçiyordu da galiba solcuymuş bu adam. Açılmanın yersizliğini anlamış olacaktı ki birden sustu Basri Dönmez. Neyse dedi. Bizi ilgilendirmez. Bekçi İbrahim şurada Gündoğdu Eczanesi'nin önünde olacaktı. Hadi güle güle Behzat Beyciğim. İlginizi beklerim artık. İyi günler. Çay çok minnete geçti. Teşekkürler. Rica ederim. İyi günler. Rahat bir soluk almıştı Mustafa. İyi ama biraz sonra yolda tek başına kalan Basri Dönmez, kendisi için iyi şeyler düşünmezse, kuşku başlamadan köşeyi dönmeliydi. Tam okul yolunun tersi bir sokağa sapmalı, hızla uzaklaşmalıydı bu kesimden. Kuşkusunu karakola gidip pekiştirmeye kalkıştı mı, mutlaka bir ipucu elde edebilirdi. 3-4 yıl bu bölgede öğretmenlik yapmıştı. Polislerden biri çıkar, Mustafa Ural'la kendisi arasına bir ilişki kuruverirdi. Bir daha bu bölgenin sınırları içine girmemeliydi. Rahatça ötebileceği bir çöplüktü ama bu gibi sakıncaları da vardı işte. Tramvay caddesine diklemesine vurup karşıya geçti. Gene ayakları onu tanıdık sokaklara doğru sürüklemek istiyordu. Hemen sağ kıvrılan Cengiz'in sokağına sapacaktı. Eğer okulda dersi varsa tam evden çıkmaya hazırlandığı saatlerdi. Sokağa dönünce pencerenin teneke deliğinden fırlayan soba borusundan kalkmaya hazır Haliç vapuru gibi dumanlar savrulduğunu gördü. Bu saatte savrulan duman onu yalnız evde bulunduğunu değil, en azından öğleye kadar da dışarı çıkmayacağını müjdeleyen iyi bir haberdi. Yukarıdakilere duyurmamak için dokundu kapıya yavaştan. Kimseyi beklemediği belliydi Cengiz'in. Duyuramamıştı. İkinci vuruşu karşılıksız kalmamıştı. Perde aralandı, bir baş göründü. Ama içerideki onu görmemiş, görse de tanımamış, tanısa da inanmamış olacaktı ki perdeyi tümüyle açıp baktı. İşte tanımıştı sonunda. Duyuyordu söylene söylene geldiğini. ''Aman abi sensin ha, vallahi gözlerime inanamadım. Bayağı gençleşmişsin, dipdiri olmuşsun.'' Kapı açılmıştı. ''Hoş geldin abi, ne kadar sevindim bir bilsen. Seni böyle sapasağlam gördüğüme. Sen gittikten sonra ne kadar üzüldüm, ne kadar kızdım kendime. Çok anlatacaklarım var sana. Konuşmuyoruz Çiğdem'le. Bir bakıma iyi oldu. İnsanların birbirini tanıması için böyle olaylar gerekirmiş demek. Geç şöyle, çıkar paltonu. Odam çok sıcak değil mi? Odun bol.'' Hiçbir yapmacık yanı yoktu bu içten karşılayışın. Gerçekten sevinmişti. Hiçbir anlamı olamazdı onun bu duygusallığından kuşkulanmanın. ''Bilemezsin abi, sen ayak bastığın günden beri evde bir bereket. Dışarıdan özel dersler çıktı. Yabancı bir firmanın temsilcisine Türkçe dersi veriyorum. 5 ders oldu, aylığım kadar para aldım. İyi oldu geldiğin, adama kolay dil öğretmenin yollarını gösterirsin bana. Hele sen bir soluk al da biraz da ben konuşayım.'' dedi Mustafa Ural. ''Konuşursun abi, hele ben içimi dökeyim bir. Kendime öylesine kızdım ki o günkü olay için. Bir kıza açık vermenin yersizliğini o gün anlamıştım ancak, hem de benim gibi düşünmeyen bir kıza. Böyle birinin zamanı gelince nasıl karşımda olabileceğini düşünmemiştim. Görüş ayrılığının bu kadar sert uç vereceğini aklımdan geçirmemiştim o güne kadar. Aklımdan geçirsem de önemsemezdim ki. Biraz duygusal davransaydık, doğrusu biraz erkeklik yapmaya kalkışsaydık, kolay kolay kurturamazdık paçamızı. Hemen gidecekti karakola. Neyse, durup dururken bir kıskançlık olayı yarattım da benden nefret ettiğini söyleye söyleye ayrılmak zorunda bıraktım. En güçlü silah ilkel yaratıklar için işte kıskançlık. Geri tepen bir silah da olabilirdi yerine göre. Çiğdem biraz da kendini beğenmişim biri. Buna gururlu da diyebiliriz. Beni tramvay durağında Cibali'ye giden tütüncü kızlardan biriyle gördü. Her şeyi bağışlar ama bunu bağışlamazdı işte. Ertesi gün bir kavga başladı kantinde. Benden nefret ettiğini, benden iğrendiğini söyledi açık açık.